Ayrım 9. Maraş Kıyımı. Aziz Tunç. Sayfa 123. 1923-1950 yıllarında Maraş. Cumhuriyet döneminde Maraş'ın eski özellikleri ve önemi önce azalmaya giderek kaybolmaya başladı. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan yeni dönemde eski yollara ihtiyacın olmaması, ekonomik merkezlerin başka şehirlere kayması, ulaşım olanaklarının değişmesi ve Maraş'ın bu olanaklara sahip olamaması, yaşanan teknik ve siyasal gelişmeler gibi bir dizi olgu Maraş'ın önemini azaltmıştı. Maraş artık eskide olduğu gibi bölgenin en güçlü devletlerinin üzerinde çok sık savaştıkları bir yer olmaktan çıkmıştı. Zaten bölgenin eski devletleri de kalmamıştı. Ne Safavi devleti vardı ne Memluklular. En son Osmanlı'nın da ortadan kalkmasıyla kurulan cumhuriyet koşullarında Maraş uzun yıllar sıradan bir şehir olarak sessiz sedasız yaşamına devam etmiştir. Genel olarak sosyal anlamda hareketsiz geçen bu yıllarda Maraş'ta toplumsal bir kaynaşmanın olmamış olması tek başına Maraş'ın değil Türkiye'nin durumundan kaynaklanıyordu. Aynı yıllarda Kürdistan'da yaşanan Kürt isyanları dışında Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir toplumsal hareketlilik söz konusu değildi. Kaldı ki Maraş'ta toplumsal hareketliliğin olmasını sağlayacak altyapı da yoktu. Ne güçlü bir işçi sınıfı ve ne de büyük bir üniversite öğrenci kitlesi vardı. O yıllarda Maraş merkez 30-40 bin, ilçe ve köyleriyle 150 bin nüfusu olan kasaba görünümlü bir şehirdi. Cumhuriyetin bu yıllarında Maraş'la ilgili biri sadece ansiklopedik bilgi olan, diğerleri ise konumuzla bağlantılı 3 olaydan söz edebilir. Önce genel bilgi olarak belirtilmesi gereken Cumhuriyet'in zorla kabul ettiği kanunlarından birisi olan ve halen devrim olarak topluma kabul ettirilmeye çalışılan Şapka Kanunu ile ilgili gelişmeye değinilebilir. 26 Kasım 1925 yılında yapılan kılık kıyafet düzenlemeleri kapsamında uygulanan Şapka İnkılabı'na karşı Maraş'ta küçük ölçekli bir isyan çıkartılmıştır. 27 Kasım 1925 günü Ulu Cami'de toplanan halk, hükümet binasına yürüyerek Şapka İnkılabı'na karşı isyanı başlatmıştır. Cezaevinin kapıları kırılarak 200 mahkumun dışarı çıkması sağlanmıştır. Daha sonra bastırılan bu isyanda 7 kişi idam, 9 kişi 10'ar yıl kürek cezasına çarptırılmışlardır. Bu yıllarda Maraş'ta yaşanan ve konumuzu ilgilendiren diğer gelişmeler ise mübadillerin ve Dersimli muhacirlerin Maraş'a yerleştirilmeleridir. A. Mübadiller sorunu. Bu dönemde Maraş'ın demografik yapısıyla ilgili yaşanan yeni bir müdahale olarak mübadillerin yerleştirilmesi sağlanmıştır. Cumhuriyetin bu ilk yıllarında Maraş'a, Selanik'te, Arnavutluk'ta ve çeşitli Balkan şehirlerinde göçmen mübadiller getirilip yerleştirilmişlerdir. Osmanlı'nın mirası üzerine kurulan cumhuriyet, diğer birçok sorunun yanında emperyalistler ve komşu devletlerle varılan çeşitli anlaşmalar gereği karşılıklı göç sorunu yaşanmıştır. Bu sorun başta Yunanistan olmak üzere çeşitli Balkan ülkelerinde yaşayan Türklerin Türkiye'ye gelmeleri ve Türkiye'de ayrılmak isteyen Rumların Yunanistan'a vesaire yerlere gitmeleri şeklinde planlanmış, kararlaştırılmıştı ve bu insan sirkülasyonuna mübadele deniyordu. 1923-1928 yılları arasında yaşanan ve korkunç acılara sebep olan bu ilk mübadil göçlerinde her iki devletin kendi siyasal menfaatleri bulunmaktaydı. Yeni oluşan devletlerin ve emperyalist kapitalist sistemin çıkarlarına uygun olarak uygulanan politikalar ve bunun sonucu gerçekleştirilen göçler tam ve gerçek anlamıyla insanlık dramı olarak yaşanmıştır. Yüz binlerce insan, kadın, çocuk, yaşlı, hasta, doğdukları, büyüdükleri, hayatlarını şekillendirdiği yerleri bırakmaya ve bilmedikleri topraklarda tanımadıkları insanlarla yaşamaya zorlanmışlardı. Bu mübadelelerde Maraş'a 1200 kişi yerleştirilmişti. Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi, Mihribelli, sayfa 96. Maraş'a getirilen mübadiller kısa süre önce boşaltılan Ermeni yerleşim köylerinde iskan edilmişlerdir. Özellikle Ermeni halkının en önemli merkezlerinden birisi olan Zeytun'a, Selanik, Langaza kazasında mübadil olarak 80-100 evlik bir göçmen kafilesinin yerleştirildiğini, Ermenilerin sürgününden bir süre sonra bölgeyi gezen ve kendisi namlı bir Türkçü olan Ali Rıza Yalkın ifade etmektedir. Cenup'ta Türkmen Oymakları, Ali Rıza Yalkın, cilt 2, sayfa 324. Bu mübadillerle Maraş'ın toplumsal yapısı bir kez daha değiştirilmiştir. Ermenilerden boşaltılan köylere yerleştirilen Selanikli, Arnavut vesaire göçmenlerle Maraş biraz daha gerçekliğinden uzaklaştırılmıştır. Yapılan mübadeleyle Maraş ve köylerine gelenler yoksul bir yaşamı kendilerine bağlanmış olağanüstü bir olgu gibi görüyor olmalıydılar. vatan, toprak vesaire gibi kavramlarla anlatılan ırkçı şöven anlayışlar, mübadillerin yoksullukları ve içine çekildikleri çaresizlikleriyle birleşince bu insanlar ırkçılığın etkisi altına girmeye hazır hale getirilmişlerdir. Yeni gelen göçmenler insanını, toprağını, hayvanını tanımadıkları bu bölgede devletin yönlendirdiği her gelişmeye açık olmak zorundaydılar. Bunun için fiziki baskıya da gerek yoktu. Bu insanların içine itildikleri sosyoekonomik ve kültürel koşullar bu davranış tarzını içselleştirmelerini dayatıyordu. Bunun sonucu olarak bölgenin gerici ve ırkçı atmosferi göçmenleri içine çekmiştir. Artık mübadiller kendi özgünlüklerini, farklılıklarını hızla kurtulmaları gereken bir yük olarak algılamak zorundaydılar. Varlıklarını güvencede hissedebilmek için kendilerini hakim atmosfere en çok ve en çabuk uyum gösteren insanlar olarak göstermeye ve ispatlamaya mahkum edilmişlerdi. Bu sosyokültürel atmosfere uygun davranmak zorundaydılar. Daha önce yerleştirilen Çerkeslerle de aynı durum yaşamış, şöven ve gerici etkilere maruz kalmış, uyum sağlamaya zorlanmışlardır. B. Dersim muhacirleri. 1930'ların sonlarında Maraş'a yeni bir göç daha gelmiştir. Dersim isyanında önce çıkartılan mecburi iskan kanunu ile bir kısım Dersimli Kürt Alevi yerlerinden yurtlarından kopartılıp göç ettirilerek Maraş merkezde Yörük Selim mahallesine yerleştirilmişlerdir. Asimilasyon politikaları kapsamında uygulanan meşhur Şark Islahat Kanunu'na bağlı olarak çıkartılan iskan kanunu ile yapılmak istenen Kürt Alevi kimliğinin asimilasyonla yok edilmesiydi. Irkçı şoven Türkleştirme politikalarının bir uygulaması olan bu iskanla Dersim Erzincan'da göçertilen ve kendilerine muhacir denen bu Alevilerin bazıları Maraş'a yerleştirilmişlerdir. Bu Aleviler önceleri çok fazla değillerdi, zaman içinde çoğaldılar. Ancak asimilasyon amacıyla Maraş'a yerleştirilen Alevi Kürtler asimile olmadan kendi özgünlüklerini koruyarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Böylece Maraş'ın içinde Sünni Kürtlerle birlikte Alevi Kürtler de kendilerine yer açmış oldular. Cumhuriyet'in ilk yıllarından 1950-60'lara kadar olan dönem içinde Maraş'ın içinde büyük çoğunluğu Türklerden oluşan ama Kürt Sünnilerin, Kürt-Türk Alevilerin, Balkan göçmenlerinin ve Çerkeslerin oluştuğu bir sosyal yapı meydana gelmiştir. Böylece her şeye rağmen Maraş'ın çoklu kimliği bu yıllarda zayıflamış olarak varlığını devam ettirmiştir. Ancak bu koşullarda var olan çoklu kimlik Türkleştirme politikaları nedeniyle sorunlu bir durumdaydı. Bu yıllarda Maraş'ta farklı etnik ve dinsel toplulukların birlikte ve özgünlükleriyle bir arada yaşaması, yok edildiği gibi eskide var olan isyancı özellikleri de kalmamıştır. Maraş'ta yaşanan bu gelişme, belirtilen Türkleştirme politikalarının yarattığı bir sonuçtu. İsyancı kültürün yerini biat, özgürlüklerin ve farklılıklara karşı hoşgörünün yerini benzeştirme, aynalaştırma, tekleştirme kültürü almıştır. Türkiye'nin her yerinde uygulanan bu politikanın belirtilen dönemde birçok pratiği yaşanmıştır. Bunlardan konumuzla ilgili olanların birkaçına kısaca değinmek gerekmektedir. 1920-1945 yılları arasında Türkiye'de yaşanan gayri nizami savaş örnekleri. Bilindiği gibi Maraş'ın işgal ve sonrası yılları aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarıdır. İşgalin kalkmasından kısa süre sonra Türkiye Cumhuriyeti kurularak yapılanması ve belirlediği politikaların hayata geçirmeye başlanmıştır. Daha önce değişik nedenlerle değindiğimiz gibi Türk Devleti'ni oluşturan siyasal iradenin en belirgin stratejik ve temel politikası İttihat ve Terakki Fırkası'nda devir alınan Türk Ulusu Yaratma Politikası'ydı. Bu politika aynı zamanda yoksulların sırtında yaşamak isteyen egemen sömürücü sınıfların oluşturulmak istenen sınıfsal diktatörlüğünün de politikasıydı. Dolayısıyla bu politikanın gereğine uygun olarak yeni devlet yapılandırılıyor, var olan veya doğan sorunlar bu politikanın esaslarına göre çözülmeye çalışılıyordu. Bu çerçevede ele alan sorunların bazılarının ve izlenen politikaların bilinmesi konumuz açısından faydalıdır. Kürt isyanları. Bu çalışma Maraş katliamı bağlamında egemen illegal siyasal otoritenin açıkça içinde olduğu ve kışkırtılmış güruha yaptırılan katliamları konu edinmiştir. Kürtlerin ulusal başkaldırılarına karşı devlet açıktan ve resmi güçleriyle savaş ilan ettiği için konumuz olan türden katliamlara çok fazla ihtiyaç duymamıştır. Bilindiği gibi 1920 Koçgiri ile başlayan ve 1938 Dersim'de devam eden Kürtlerin başkaldırı süreci illegal güçler içinde yer almış olsalar da resmi ordunun doğrudan yürüttüğü bir savaş şeklinde gelişmiştir. Dolayısıyla Kürtlere karşı yapılan katliamlar bu çalışmanın sınırları dışında tutulmuş, katliam ve saldırıların ayrıntılarına girilmemiş, konumuzla bağlantısı nedeniyle ve o ölçüler içinde ele alınmıştır. Bu anlamda dağılan Osmanlı Devleti'nin mirası üzerinde kurulmak istenen Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına gelindiğinde Osmanlı'nın boyunduruğunda bulunan birçok ulusal topluluk ayrılmış, Ermeniler bastırılmışlardı. Gündemde olan Türkleştirme politikasının asıl potansiyel hedefi Kürtler kalmıştı. Bu sorun Cumhuriyet'in kurucularının önünde önemli bir sorun olarak durmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde bulunan Kürtler, Osmanlı'nın son yıllarında başlamak üzere diğer halkların yaptığı gibi özgürlük mücadelesi içine girmişlerdi. Yaşanan birçok siyasal gelişmeden ama özellikle İslam kardeşliğinin yarattığı ortak kültürel şekillenmeden dolayı Kürtler bu taleplerini ileri noktalara götürememiş, özgürlüklerini elde edememişlerdir. Kürtlerin özgürlük sorunu Koçgiri isyanı ile tekrar gündeme girmiştir. Türk ulusu yaratmak isteyen Cumhuriyet'in kurucu kadrosu Koçgiri isyanı ile başlayan 1925 Şeyh Said 1930 Ağrı isyanı ile devam eden bir dizi Kürt ayaklanmasını kanla ve çeşitli illegal yöntem ve araçlarla bastırmıştır. Bu isyanların bastırılmasından sonra devlet Kürtleri Ağrı Dağı'nda meftun ilan ederek sorunu çözdüğünü sanmış, daha doğrusu öyle bilinsin istemiştir. Böylece Türkleştirme politikası diğer halklarda sonra Kürtlere de uygulanmış olmaktaydı. Kürtlere dayatılan bu asimilasyon ve imha politikaları son çıban olarak tanımlanan Dersim'in 1938 yılında vahşi bir katliamla halledilmesine kadar aralıksız devam ettirilmiştir. Adı geçen politikalar kapsamında gerçekleştirilen Dersim katliamının ikili bir işlevi bulunmaktaydı. Dersim'in Kürt Alevi ve isyancı özelliği Türkleştirme politikaları açısından önemliydi. Bilindiği gibi Osmanlı dönemi boyunca devlete kulluk etmemiş olan Alevilerin asimilasyonu ve Türkleştirilerek İslam'a dahil edilmeleri söz konusu politikaların önemli bir ayağını teşkil etmekteydi. Dersim katliamıyla hem Kürt Alevilerinin Türkleştirilmeleri hem de genel olarak Türk-Kürt Alevilerin İslam içine dahil edilerek isyancı özelliklerin kontrol altına alınması sağlanmak istenmiştir. Gerek Dersim katliamının kendisi, gerek öncesi ve sonrasında yaşanan iskan ve diğer asimilasyon uygulamaları zaten bir kısmı Türk olan Alevilerin ve Kürt Alevilerin asimile edilmesi için yapılan uygulamalardı. Dersim katliamının Kürt Alevilerin asimilasyonunda önemli bir etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Bu katliam ve ayrıca Türk Aleviler üzerinde yapılan çeşitli çalışmalar Aleviler arasında etnik ayrımları körüklemekle kalmamış, Kürt Alevilerin ulusal kimliklerinden uzaklaşmalarına da hizmet etmiştir. Böylece Dersim katliamı ile Cumhuriyet'in Türk ulusu yaratma projesinin önündeki engellerden birisi olan Alevilerin asimilasyonu süreci daha etkin hale gelmiştir. Bu durum aynı zamanda genel olarak Kürtlerin asimilasyonunu da kolaylaştırıcı çeşitli imkanlar da sunmuştur. Ancak bu yıllarda dökülen onca kana, yapılan onca zulme rağmen ne Kürtler asimile edilebilmişler ve ne de Aleviler topyekün devlete tabi olmuşlardır. B. Mustafa Supi ve yoldaşlarının katledilmesi. Söz konusu Türkleştirme politikalarının ezilen halklara karşı sürdürdüğü katliam ve saldırılarının yanında ezilen sınıflara ve politik temsilcilerine yönelik bir boyutu da bulunmaktaydı. Bilindiği gibi Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından kısa süre önce Sovyet devrimi gerçekleşmiş, devrimin bütün dünyanın ezilenlerinde yarattığı heyecan Türkiye'nin ezilenlerini de etkilemişti. Bu etki Sovyetlerde bulunan Mustafa Supi ve yoldaşlarının Türkiye Komünist Partisi'ni kurarak Türkiye'de sürdüren işgal karşıtı mücadeleye katılmak istemesiyle ileri bir noktaya taşınmıştı. Türkiye Komünist Partisi'nin üst düzey yöneticileri olan Mustafa Supi ve yoldaşları mücadelenin sıcaklığı içinde yerlerini almak amacıyla Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktıklarında dönemin etkin siyasal güçlerini korku ve telaş sarmış, hemen katliam planı yapılmıştır. Gerekli düzenlemeler için yerel katliamcılar ortaya çıkartılmış ve örgütlendirilmiştir. Bölgede en üst düzeyde askeri yetkili olarak bulunan Kazım Karabekir'in bir yandan bu dönüşü onaylıyor görünürken diğer yandan katliam hazırlıklarının içinde olduğu daha sonra açığa çıkmıştır. Ayrıca bu katliamın Ankara'dan gelen şifreli bir telgrafla başladığı da ileri sürülmüştür. Mustafa Supi ve yoldaşları önce Kars'ta resmi törenlerle karşılanmışlardır. Orada kaldıkları süre içinde herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Ankara'ya gitmek üzere Erzurum'a geldiklerinde katliam süreci için ortam oluşturulmaya başlanmıştır. Artık tüm süreçler diğer katliamlarda gördüğümüz gibi tekrarlanmıştır. Etkin illegal siyasal güçlerin ortaya saldıkları katillerin öncülüğünde komünistlere karşı bulundukları her yerde tepkiler sergilenmiş, saldırılar gerçekleştirilmiştir. Trabzon'a gelen Mustafa Supi ve yoldaşlarına yapılacak olan katliamın tüm hazırlıkları tamamlanmış, icraat anı gelmişti. İllegal devletin kadrolu çeteci başı, bin operasyoncu Topal Osman'ın adamlarında Yahya Kahya, Komünistlerin Ankara'ya yapmak istedikleri yolculuklarını engellemiş ve Mustafa Supi ile yoldaşlarını Sovyetleri geri dönmeye zorlamıştır. Mustafa Supi ve arkadaşları yaşadıkları saldırılar sonunda bindirildikleri taka ile Karadeniz'in deli dalgalarında ölüm yolculuğuna yollanmışlardır. Arkasından giden illegal organizasyonun basit uşağı Yahya Kahya ve çetesi Mustafa Supi ve yoldaşlarını Karadeniz'in sularına gömerek komünistlerin katliamını gerçekleştirmiştir. Nazım Hikmet, "Saplandı kalbime 15 kara saplı bıçak" diye betimlediği bu katliamla ilgili yazdığı şiirlerinin birinde Karadeniz, 15 kere açtı göğsünü, 15 kere örtüldü. 15'lerin hepsi bir komünist gibi öldü diye anlatmıştır komünistlerin katliamını. Başından sonuna kadar dönemin etkin ve siyasal otoritesi olan Kazım Karabekir'in merkezden gelen şifreli emirlerle yönettiği bu katliam da diğer katliamlarda olduğu gibi saldırgan bir güruh eliyle yapılmıştır. Katliam sürecinde Mustafa Supi ve yoldaşlarına saldıranlar hamallar ve diğer yoksullardır. Saldırıyı gerçekleştirenler etkin siyasal yapının kadrolu katilleridir. Saldırılar ilgililerin bilgisi ve gözetiminde gerçekleştirilmiş ancak deniz kazası süsü verilmiştir. Komünistlere karşı 28-29 Ocak 1920 gecesi yapılan bu barbarca katliamın gerçekleştirildiği günlerde Maraş'ta başka bir hareketlilik yaşanmaktaydı. Trabzon'da Mustafa Supi ve yoldaşlarına saldıranlarla aynı sosyal profile sahip olan kesimler egemenlerin oyuncakları olarak Ermenileri katletmekteydiler. Ezilen yığınların yoruhlaştırılarak kendilerine ezenlere hizmet eden politikara alet olması onların suçu değil, izlenen politikaların sonucuydu. C. 1934 Trakya Yahudilerine yapılan saldırılar. Konumuzla ilişkisinden dolayı 1934 ve 1945'te yaşanan iki saldırıya daha çok kısaca değinmek gerekiyor. Türkiye 1923-1950 arasında bilindiği gibi önce Mustafa Kemal ve daha sonra Milli Şef İsmet İnönü'nün tek parti diktatörlüğüyle yönetildi. Bu yıllarda Türk Ulusu Yaratma Projesi bütün katılığıyla ve derinlemesine gerçekleştirilmeye çalışılıyordu. Tek parti yönetimiyle uygulanan bu politikalarla Türkiye halkları ve ezilenleri en azından bir süreliğine kıpırdayamaz duruma getirilmişlerdi. Almanya'da Hitler'in, İtalya'da Mussolini'nin faşistlerin iktidarı olduğu kan, vahşet ve barbarlık yılları yaşanıyordu dünyada. Türkiye, Almanya ile ilişkilerini iyi götürmek istiyor, buna göre politikalar belirlemeye çalışıyordu. Bunun için savaşa hazırlanan Almanya'nın çıkarlarına uygun faşist ve ırkçı politikalara ihtiyacı vardı Türkiye'nin. Sovyetlerle düşmanlığını göze alamıyor ama Sovyetlerin düşmanlarıyla dostluk geliştirmek için yanıp tutuşuyordu. Sovyetlere saldırmaya hazırlanan Hitler faşizmi Yahudilerin düşman ilan etmiş, ülkesinde yaşayan Yahudilere karşı soykırım uygulamaları geliştiriyordu. Almanya'nın bu politikalarını yakından takip eden Türk devlet yöneticileri Hitler'in Yahudi düşmanlığı politikasında Hitler'le yakınlaşmak için yararlanmayı planladılar. Bu amaçla Yahudilere karşı geliştirilecek bir saldırıyla Hitler'e dostluk mesajı verilmek isteniyordu. Yahudilere karşı geliştirilecek olan bir saldırı aynı zamanda Türkleştirme politikasına da hizmet edecek, onun pratikleşmesini de sağlayacaktı. Böylece uygun fırsatlar bekleyen Türkleştirme projesi için yeni bir olanak doğmuş olmaktaydı. Yahudilere karşı yapacak olan saldırılarla hem Alman faşizmiyle ilişkiler geliştirilecek hem de Yahudilerin asimilasyonu veya yok edilmeleri sağlanmış olacaktı. Bu işlerde oldukça ustalaşmış olan siyasal erk sahibi illegal güçler hemen harekete geçtiler. Cevat Rıfat Akilhan diye birisi sürüldü alana. Görevi Yahudi aleyhtarı yazılar yazarak halkı Yahudilere karşı kışkırtmaktı. Dönemin iyi çocuğu Cevat Rıfat Akilhan işini hakkıyla yapıyordu. Bunun için Nazilerde eğitim bile almıştı. Milli İnkılap adlı dergiyle Yahudilere karşı olmayan halkın kin ve nefretini üretiyor, geliştiriyor, Yahudilerin öldürülmelerini, sürgün edilmelerini öneriyordu. Bu faşist provokatörü destekleyen diğer bir faşist ise meşhur Nisal Atsız'dı. Ölçüyü kaçırmışlık derecesinde ırkçılık yapan Nihal Atsız, Orhun dergisinde şunları yazıyordu. Yahudi denilen mahluku dünyada Yahudiden ve sütü bozuklardan başka hiç kimse sevmez. Çünkü insanlık daima kuvvete, kahramanlığa ve iyiliğe tapındığı halde Yahudi zilletin, korkaklığın, kötülüğün ve seyircisizliğin örneği olmuştur. Devlet geliştirdiği politikalarla Yahudilerin Türklüğe kabul edilemeyecek kadar aşağılık olduklarını ve hadlerini bilmeleri gerektiği ihtarını yapan bu faşist sözde yazarın işlerini kolaylaştırmaktaydı. Bu amaçla üretilmiş olan meşhur Vatandaş Türkçe Konuş kampanyasıyla provokatörler için malzeme üretilmiştir. Zaten Yahudi düşmanlığının üst perdede seyrettiği söz konusu koşullarda bir de onları Türkçe konuşmaya zorlamak, ana dillerin kullanmalarını engellemek, saldırılar için yeterli olanakları ve bahaneleri sunmaktaydı. Bu atmosferde ve fiziki saldırılardan 20 gün önce Yahudiler psikolojik olarak taciz edilmeye başlanmıştır. Yahudi topluluğu diken üstünde yaşıyordu. Yahudi cemaat ileri gelenleri durumu dönemin CHP hükümetine bildirmek için 22 Mayıs 1934'te bir heyetle başbakanlığa bir dilekçe vermişlerdir. Bu girişime rağmen sorunla ilgilenen de olmaz, hiçbir gelişmedi. Bu arada Yahudilere yapılan tacizler daha ileri noktalara vardırılmış, göçmeleri dayatılmaya başlanmıştı. Yahudilerle alışveriş yapılmıyor, dışlatılıyor, öteleniyorlardı. Bu yıllarda Trakya bölgesinde müfettiş olarak görev yapan Kürt isyanlarının bastırılmasının müfettişi İyit Ali Öngören'di. Devletin yeteneklerine güvendiği İyit Ali Öngören'in tecrübelerinden ve birikiminden yararlanmak istediği görülüyor. Saldırı için yukarıda belirtildiği gibi gerekçe hazırlanmıştı. Yahudiler Türkçe konuşmadıkları zaman saldırı hedefi durumundaydılar. Dikkat edileceği gibi her dönemde katliamlar ve saldırılar için malzeme yaratılabilmektedir. Bu saldırılarda gerekçe din veya bayrak değil, Türkçe konuşmamaktır. Artık her şey hazırlanmış, işaret fişeği bekleniyordu. Vatandaş Türkçe Konuş kampanyasının yarattığı psikolojik atmosfer altında provokatör Cevat Rıfat Akilhan ve Nihal Atsız'ın da Trakya'da bulunduğu günlerde Yahudilere yönelik fiziki saldırılar başlatılmıştır. Saldırıların ilk 21 Haziran 1934'te Çanakkale'de yapılmıştır. Yahudilerin şehri terk etmeleri gerektiğini, yoksa akıbetlerinin iyi olmayacağını ve daha birçok tehdidi içeren mektuplar yazılıp bırakılmıştır evlerine, iş yerlerine. Bu yapılanların hiçbirisi saklı gizli değil, göstere göstere yapılmıştır. Buna rağmen bu mektupların kimler tarafından yazılıp bırakıldığı öğrenilemez. Ancak bunların illegal siyasal yapılanmanın yerel unsurları olduğu açıktır. Bunun üzerine Yahudiler 25 Haziran 1934 tarihinden itibaren Çanakkale ve Gelibolu'yu terk etmeye başladılar. Şehri terk etmeye zorlanan Yahudiler mallarını, mülklerini yok pahasına satmak zorunda kaldıkları için ekonomik anlamda da yok ediliyorlardı. Bu gelişmeden cesaret alan saldırgan güruh 28 Haziran'dan başlamak üzere Kırklareli, Edirne, Babaeski, Uzunköprü, Keşan, Lüleburgaz'da saldırılarını hem yaygınlaştırdı hem geliştirdi. Tüm bu saldırılara önderlik eden provokatörler de vardı. Bu saldırıları teşvik eden, destekleyenler de dahil bunların hepsi biliniyordu. Devlet gelişmelerden memnundu ve o da kendisine düşeni yapıyor, Yahudileri istemediğini göstermek için Yahudi esnaflarının vergi borçlarını hemen ödemelerini istiyordu. Bu yolla yapılan saldırıları tasvip ettiğini gösteriyordu. Saldırıya uğrayan Yahudilere de herhangi bir destek gösteremeyeceğini ifade edilmek isteniyordu. Bu gelişmeler karşısında Uzunköprü'de yaşayan 100 Yahudi hanesinin 95 hanesi göçmek zorunda kalmıştır. Plan iyi yürüyor, sonuç veriyordu. İlgili güçler tarafından devam edilmesine karar verildi. Saldırganlar 2 Temmuz 1934'te Yahudilere ölüm diye bağırarak doluştular Edirne sokaklarına. Evler basıldı, insanlar dövülerek şehri terk etmeye zorlandılar. Arabası olanlar arabalarıyla, olmayanlar yaya yapıldak düştüler yollara ve terk ettiler yıllardır yaşadıkları topraklarını. Şehri terk edemeyenler su bulamadılar, ekmek verilmedi. Yahudilere yapılan bütün bu saldırılar devletin yetkili ve ilgililerinin gözleri önünde yaşanıyordu ve hiçbir yetkili bu saldırının engellenmesi için herhangi bir çaba içinde değildi. Çünkü asli güç odakları bu gelişmelerin yaşanmasını istiyorlardı. 3 Temmuz 1934 günü saldırıların merkezi Kırklareli oldu. Daha önce Kırkpınar'da yapılan güreşler bu sene anlaşılan salt bu amaçla Kırklareli'nde yapılıyordu. Böylece saldırılar hem daha büyük bir kalabalıkla yapılabilecek ve hem de toplanan kalabalığın şomen ırkçı duygularla zehirlenmesi sağlanacaktı. Güreşlerin bittiği gün dağılan şartlandırılmış güruh başladı Yahudi mahallelerine saldırmaya. Diğer katliamlarda bildirdiğimiz ve yaşadığımız süreç Yahudilere yönelik olarak tekrarlanıyordu. Evler yağmalanmış, kadın, çocuk, erkek tüm Yahudiler dövülmüş, yaralanmış, genç kızlara, kadınlara sarkıntılık yapılmış. Bir Yahudi din adamı çırılçıplak soyularak aşağılanmıştır. Bu saldırıların yaşandığı günün sabahında 400 Yahudi sabahın ilk ışıklarıyla tren garına giderek bir daha dönmemek üzere ayrılmıştır. Emeğinde, hatıralarında, umutlarında, hayallerinde ve kırklar elinde. Bu saldırıların sonunda 15 bin Yahudi Trakya'yı terk etmiştir. Varlık vergisi Ayhan Aktar sayfa 71 ve devamı. aynı günlerde Atatürk, İran Şahı Rıza Pehlevi ile birlikte Çanakkale'ye gelmiştir. Bir Yahudi yaşadıkları saldırıları çözüm olacağını sanarak Atatürk'e anlatmak istemiştir. Atatürk'ün bu mazlum Yahudi'ye verdiği cevap, "Halk isterse beni de kovar" şeklindedir. Bu cevap konuya nasıl yaklaşıldığını ve saldırıların kaynağını açıkça göstermektedir. Saldırıya karşı tedbir alınması isteneceğine, saldırıya uğrayan Yahudi'ye sahip çıkılacağına, saldırı meşru ve olağan gösterilmekte, ayrıca saldırgan güruh halk olarak tanımlanıp sahip çıkılmaktadır. 9. ayrımın sonu. Sayfa 136.